Ayrım 8, sayfa 92. Nazaret Çavuş'un kahramanca ölümü de beklenen sonucu vermedi. Önceleri hiçbir şey olmadı. Sadece halkın acısı ve boğucu umutsuzluğu neredeyse maddi, elle tutulabilir bir hal almıştı. Asık suratlı dağ kentinde soluk almayı engelleyen kara bir sis gibi insani bir zulmet kuluçkaya yatmıştı. Hükümete amaçlarını gerçekleştirmek için olanak sağlayan iki olayın yaşanması için Mart ayının gelmesi gerekiyordu. Camdan atılan bir el silah ilk olayın nedeni oldu. Kentin Yeni Dünya mahallesinde öldürülen belediye başkanı Çavuş'un evinin önünden geçen bir jandarma nöbetçisine bu evden bir el silah sıkılmış nöbetçi hafif şekilde yaralanmıştı. Bunun üzerine kaymakam yasal soruşturma açtıracağına, Zeytun'da hayatının tehlikede olduğunu açıklamakla yetinmiş, sağa sola telgraflar çekerek ikametgahını kentin dışında bulunan garnizona taşımıştı. Kaymakamın bu davranışı da kıt zekası ve ürkek rahatseverliği tarafından sınırlandırılmış karakterine uygundu. Aynı zamanda kentte Müslüman halkı korumak amacıyla bir milis teşkilatı kurulmuştu. Yani alelacele bir araya toplanan bazı fanatiklerin Abdülhamit örneğine uyularak kollarına birer yeşil kolluk geçirilmiş, ellerine de birer tüfek verilmişti. Kendilerine bahşedilen bu korumaya ilk tepki Zeytun'da yaşayan iyi yürekli, saygın Müslüman yurttaşlardan geldi. Kaymakama çıkıp söz konusu silahlı gücün hemen dağıtılmasını istediler. Çabalar işe yaramadı. Resmi makamlar yurttaşların güvenliğinden son derece endişeliydi. Belirleyici olacak olan ikinci olaya yol açan kesin nedeni bu milis teşkilatı yarattı. Kentin yeni kesiminde Eski Bostan denilen küçük bir park vardı. Burada öğleden sonraları genellikle Ermeni kadınları ve kızları dolaşırlardı. Güzel bir şadırvanın çevresine yaşlı çınar ağaçlarının gölge verdiği birkaç bank konulmuştu. Çocuklar şadırvanın önünde oynar, kadınlar banklarda oturur, bir yandan el işi yapar bir yandan da sohbet ederlerdi. Şerbetçi arabasını döndürür dururdu şadırvanın çevresinde. İşte bu park yeni milis teşkilatının en sefil üyelerinin baskınına uğramıştı. Adamlar Ermeni kadınlarının üzerine soluyarak saldırıyor, boğazlarını sıkarak kucaklarındaki bebekleri yere atmaya çalışıyorlardı. Bu lanetli ırkın erkekleri karşısında nasıl öldürme güdüsüyle sarsılıyorlarsa, kadınlarına bu narin yapılı, dolgun dudaklı, yabancı gözlü yaratıklara da kudurgan bir arzu duyuyorlardı. Acı çığlıklar ve çocuk ağlamaları sarmıştı her yanı. Fakat çok geçmeden yardım geldi. Çok sayıda Ermeni erkeği olacakları hissederek milis güçlerinin peşine düştü. Onları yumruk, kayış ve sopalarla döve döve perişan ettiler. Ellerindeki bütün tüfek ve süngüleri aldılar. Fakat bu onların felaketi olacaktı. Devlete karşı açık isyan. Yardımcı polis güçlerinin asiler tarafından silahsızlandırılmasının ardından olay inkar edilemezdi artık. Aynı akşam kaymakamlık bizzat belediye meclisi tarafından tutuklama makamlarına teslim edilecek yurttaşların listesini açıkladı. Şiddetli bir öfkeye kapılmış olan bu insanlar bir araya gelerek and içtiler ve eski bir tekkeye siperlendiler. Burası kentin yarım saat doğusunda bulunan terk edilmiş bir derviş ve haç manastırıydı. Olay duyulduktan sonra Alakaya ve yakındaki dağın değişik yerlerinde bulunan bir kısım asker kaçağı aşağı inmiş kaçaklara katılmıştı. Küçük kalede hepsini toplasan 100 kişi vardı ancak. Maraş mutasarrıfı ile İstanbul hükümetinin başında bulunanlar hedeflerine ulaşmış görüyorlardı kendilerini. Küçük kışkırtmaların zamanı geçmişti. Şimdi etkili kargaşalığın yükselme dönemi yaşanıyordu. Artık tarafsız ve müttefik büyükelçiler Ermeni bozgunculuğunu görmezden gelemezlerdi. Daha olayın üzerinden 2 gün geçmişti ki Zeytun'a şimdilik 2 piyade bölüğünden oluşan askeri yardım geldi. Bölüklere komuta eden yüzbaşı hemen kuşatmaya girişti. Ancak bu adam gerçek bir kahraman mı olmak istiyordu yoksa aptalın biri miydi orası belli değil. Bir müfrezenin başında ata binmiş olarak siper almaksızın tekkeye saldırınca 6 askeriyle birlikte karşı tarafın isabetli atışlarıyla yere serildi. Herhalde yüzbaşı böyle açık bir saldırıyla tekkeyi aniden ele geçirmeyi planlamıştı. Böylece beklenenden daha fazlası gerçekleşmiş oluyordu. Yüzbaşının kahramanca ölümü imparatorluğun bütün kentlerinde trombon atışlarıyla duyuruldu. İttihat, öfke feryadına doğru vurguyu kazandırmak için hararetli bir çalışma içindeydi. Zeytun bir hafta geçmeden ordugaha dönüşmüştü. Umudunu yitirmiş insanlarla kaçaklardan oluşan küçük bir grubu ortadan kaldırmak için 4 tabur ve 2 bataryadan meydana gelen bir silahlı güç yaratılmıştı. ve bu Cemal Paşa'nın 4. ordu için her adama her silaha gereksinim duyduğu bir zamanda gerçekleşiyordu. Muazzam askeri güce rağmen bu yetik insanların teslim olmalarını sağlamak için manastıra parlamenterlerden biri gönderilmişti. Parlamenter şu antik yanıtı aldı. Nasılsa öleceğiz, savaşarak ölmeyi tercih ederiz. Fakat bu insanların ölmek zorunda kalmamaları çok şaşırtıcıydı. Çünkü kuşatma topçusunun harap yapıya karşı açtığı 4 isabetsiz atıştan sonra ateş gizli bir etki nedeniyle olsa gerek aniden durdurulmuştu. İçeridekilerin arasında az sayıda Müslümanın bulunması böylesine dehşetli insancılık için yeterli neden oluşturur muydu bilinmez. Fakat ne planlanmış olursa olsun o andan itibaren gülünç derecede büyük askeri güç asker kaçakları ve kadın savunucularına karşı hiçbir harekete geçmeksizin mevzilendi. Askerler aylak askerlerin yaptığı gibi ata biniyor, atlarını suluyor, sigara içip kağıt oynuyorlardı. Zeytun halkı haklı olarak bu sıkıntılı sükûnetin özellikle inceden inceye planlanmış bir felaketin belirtisi olduğunu görmekteydi. Halk ölüm korkusu içinde kaymakama heyet göndererek cesur askerlerin halkı en çabuk tarafından isyancılardan kurtarmasını istediler. Onlarla herhangi bir ilgileri yoktu. Eğer bu suçlulardan biri kente kaçacak olursa acımadan makamlara teslim edeceklerdi. Kaymakam hüzünle sağduyulu davranmakta geç kaldıklarını söyledi. Artık bütün kararlar askeri mevki komutanınca alınıyordu. Kendisi sadece göz yumulan önemsiz biriydi artık. Heyet yalvararak ekselansları Halep valisi Celal Bey'in ara buluculuğunu istemenin mümkün olup olmadığını sordu. Karışıklığı genel yararlar açısından çözebilecek biri varsa bu ancak saygı değer ve iyi yürekli Celal Paşa olabilirdi. Kaymakam dudağını büzdü. Celal Bey'in adını olaya karıştırmamalarını tavsiye edebilirdi sadece. Mutasarrıfın çok başka ilişkileri vardı ve Halep'teki ekselansları bu açıdan ölmüş bir adam sayılırdı artık. Ermeni milletine bu kadar iyilik yapmanın sonucu buydu işte. Kendisi de çekmişti bunun acısını. Pırıl pırıl bir Mart sabahı kentte korkunç bir söylenti yayıldı. Kuşatma altında bulunanlar arkalarında tanınmayacak hale getirdikleri 2 ölü bırakarak gece karanlığında kaçmışlar ve dağlık bölgede izlerini kaybettirmişlerdi. Mucizelere inanmayan Zeytunlular, üstleri başları lime lime olmuş, son derece dikkat çekici 100 adamın nasıl olup da 4000'den fazla eğitilmiş askerin oluşturduğu çemberi kırarak iz bırakmadan ortadan kaybolduğunu soruyorlardı kendi kendilerine. Bu soruyu soranlar bunun anlamını da biliyorlardı elbette. Aynı günün öğle saatlerinde korktukları başlarına geldi. Askeri komutanla kaymakam 100 kişinin kaçmasından bütün halkı sorumlu tutuyordu. Vatan haini Zeytunlular kuşatılmış olan suçluları şeytanca bir yolla tatlı bir uykuya dalmış askerlerin kurduğu çemberden geçirmiş, nöbetçilerin önünden sıyırarak kaçmalarını sağlamışlardı. İşlenen suçun duyulması üzerine arabasına atlayan mutasarrıf Maraş'tan koşup geldi. Tellallar trompet çalarak duyuru yapanlar iç bunaltıcı gürültülerle dolaştılar bütün kenti. Bunları çok sayıda resmi ulak izledi. Ulaklar Zeytun'un en yaşlı ve ileri gelenlerini mutasarrıf ve askeri mevki komutanıyla yapılacak olan mevcut durum üzerine konferansa çağırdılar. Konferansa çağrılanlar doktor, öğretmen, papaz, büyük tüccar ve iş adamlarından oluşan Zeytun'un en tanımış 50 adamı birçoğunun üzerinde hala iş giysisi olduğu halde söylenen yerde toplandılar. Konferans dedikleri yaşlı ve tanımış bu adamların garnizon bahçesinde kaba ast subaylar tarafından bir araya toplanarak hayvan gibi sayılmalarıydı. Artık mesele bitmiştir deniyordu. Hemen bugün göç amacıyla Maraş-Halep hattı üzerinden Mezopotamya çölüne Deir ez-Zor'a doğru yola çıkacaklardı. Adamlar birbirlerine baktılar. Ne kalp krizi geçiren ne de ağlayan vardı. Daha yarım saat önce herkese saygı uyandıran bu parıltılı kişilikler birdenbire solgun, iradesi olmayan cansız birer topak haline gelmişlerdi. Sözcüleri yeni belediye başkanı çıkmayan sesiyle kendilerine bir lütufta bulunulmasını istedi. Aileleri Tanrı aşkına Zeytun'da huzur içinde bırakılsındı. Eğer bu gerçekleşirse kaderlerini soğukkanlılıkla karşılayacaklardı. Yanıt korkunç bir alay içeriyordu. Hayır, kesinlikle. Ermenileri yeterince tanıyorlardı. Hiç kimse saygıdeğer aile babalarını sevdiklerinden, sevgili yakınlarından ayırmayı düşünemezdi. Tam tersine verilen emir, burada bulunanların yakınlarına, yarın sabah güneş doğduktan 2 saat sonra eşyalarıyla birlikte yola çıkmaya hazır olmaları için yazılı haber yollamaları doğrultusundaydı. Karıları, oğulları, kızları, küçük büyük bütün çocuklarıyla birlikte gideceklerdi. İstanbul'dan gelen emir bebeklere kadar bütün Ermeni nüfusun göç ettirilmesi yönündeydi. Böylece şu andan itibaren Zeytun yoktu artık. Kahraman Osman'ın halkına kafa tutma cesaretini gösteren bir yere ilişkin belleklerde herhangi bir anı kalmasın diye Sultaniye adını alacaktı Zeytun. Gerçekten de ertesi gün emredilen saatte ilk keder dolu nakil gerçekleşti. Bununla tarihte herhangi bir halkın yaşayabileceği en dehşetli trajedi sayfası açılıyordu. Sürgün kafilesini askeri koruma izlemekteydi. Kaçakların kuşatılması için getirilen o büyük askeri gücün küçük ama bir o kadar kurnaz bir yan amaç güttüğü anlaşılıverdi. Her gün sabah saatlerinde aynı yürek yakıcı oyun sahneye konuyordu. Toplumsal durumu en iyi 50 aileyi, daha az iyi 100 aile izliyor, toplumsal mevki ve zenginlik düştükçe göç kafilesinin sayısı artıyordu. Evet, Avrupa savaş cephelerinin büyük menzil mıntıkalarında bütün kentler, bütün köyler de boşaltılmıştı. Ne var ki ülkeleri işgal edilen bu insanların kaderi ne kadar ağır olursa olsun, Zeytunluların kaderiyle karşılaştırılamaz. Savaşta tahliye edilenler ölüm mıntıkasından hayatlarının korunması için uzaklaştırılmışlardı. Düşman ülkelerde bile bakım ve yardım sunulmuştu onlara. Ne kadar acı çekiyor olsalar da belli bir süre sonra yeniden evlerine dönme umudunu yitirmemişlerdi. Oysa Ermeniler için hiçbir koruma, hiçbir yardım, hiçbir umut yoktu. Devletler arası hukuka uymak zorunda olan düşmanın eline düşmemişlerdi. Kendisine herhangi bir yasal bağımlılık içinde hissetmeyen, daha korkunç bir düşmanın pençesindeydiler. Bu korkunç düşman kendi devletleriydi. Bazı insanları evlerini değiştirmek bile hüzünlendirir. Buralarda hep kendi yaşamından yitik bir parça bırakır çünkü insan. Yaşadığı kentten bir başka kente, kendi ülkesinden bir başka ülkeye gitmek kararı herkes için çok önemlidir. İslah olmaz caniler bile mahkumiyete giden, zindana giden yolu yürümekle zorlanırlar. Ya yasaların koruması altında olan caniler kadar bile yasal hakka sahip olmamak, bugünden yarına evinden işinden yıllarca emek vererek elde ettiklerinden sürülüp atılmak, nefretin eline düşmek, Asya'nın tozlu yollarına çırılçıplak atılıvermek, önünde binlerce mil toz, taş ve çamur olması, artık hiçbir zaman insana yakışır bir gece barınağı bulamayacağını, artık hiçbir zaman insana yakışır bir masada yiyip içemeyeceğini bilmek. Daha bitmedi. Mahkumlardan daha az özgür olmak. Herkesin cezalandırılmaktan korkmadan öldürebileceği kanı helal olanlardan sayılmak. Zavallılardan meydana gelmiş, yerlerde sürünen bir kalabalığın içine, izin verilmeden işemenin bile mümkün olmadığı bu seyyar toplama kampına tıkıştırılmak. Zeytun halkının ilk nakil işlemiyle son nakil işlemi arasındaki o uzun bir hafta içinde nasıl bir eziyet çektiğini anladığını söylemeye hala kim cesaret edebilir ki? Zeytun'da doğmadığı için daha şanslı olan papaz Aram Tomasyan gibi genç bir adam bile kendisi sürülmeden önceki bu 7 gün içinde bir deri bir kemik kalmıştı. Papaz Aram sadece ön adıyla çağrılırdı. 1 yılı aşkın süredir Protestan cemaatinin papazı olarak Zeytun'da yaşıyor ve kentteki büyük yetim evini yönetiyordu. Daha 30 yaşına bile gelmeden böyle bir kuruluşun başına getirilmesinin nedeni Aram'ın Maraş'taki Amerikan misyonerlerinin en gözde öğrencisi olması, misyonerlerin ona büyük güven duymalarıydı. Aram'ı 3 yıllık bursla eğitimini tamamlaması için Cenevre'ye yollamışlardı. O nedenle genç papaz su gibi Fransızcasıyla oldukça iyi Almanca ve İngilizce konuşuyordu. Amerikalı misyoner papazların Maraş'ta kurdukları yetim evi 50 yıllık kültür çalışmalarının en güzel eserlerinden biriydi. Aydınlık salonlarda 100'den fazla çocuk barınıyordu. Kentteki gençlerin de gelebildiği buraya bağlı bir de okul vardı. Ayrıca kuruluş keçi sütü, sebze ve öteki yiyecek ihtiyaçlarını kendi olanaklarıyla karşılayabildiği küçük bir çiftliğe sahipti. Görüldüğü gibi yetim evini yönetmek sadece eğitimsel yeterlilik değil, pratik beceri de gerektirmekteydi. Bağımsız olmak başına buyrukluk her genç gibi papaz Aram'ın da gönlünü okşamış, işine coşkuyla sarılmasını sağlamıştı. Çalışmayla dolu güzel bir yıl geride kalmış, bu arada Aram daha büyük planlar kurmuştu. Buradaki önemli görevine başlamadan önce geçen baharda Maraşlı bir kız olan eski aşkı Hofsana ile evlenmişti. Hofsana, Maraş Papaz Okulu'nun ilk mezunlarına olan bir papazın kızıydı. Narin ve ufak tefek yapılı Ermeni kadınların aksine irice ve biraz da topluydu. Ağır hareket ediyor, fazla konuşmuyor, insanda soğukmuş izlenimi bırakıyordu. İskuhi bir kez ağabeyine karşı dik kafalı ve kinci oluşunun zaman zaman Hofsanlah'ın uysallığını azalttığını iddia etmişti. Bu eğlenceli karakterize edişin pek isabetli olduğu söylenemez. Çünkü gerçekten dik kafalı olan hangi kadın görümcesinin yanında kalmasına ses çıkarmaz. 19 yaşındaki İskuhi'nin bir özelliği vardı. Aram kız kardeşine tapıyordu. Anneleri öldükten sonra daha İskuhi 9 yaşındayken Maraş'taki misyoner okuluna gidebilmesi için onu yoğun oluktan götürmüştü. Daha sonra Lozan'a gelmesini de sağlamış, İskuhi'yi pansiyonlardan birine yerleştirmişti. Küçük kız kardeşi için duyduğu bu soylu hırsın giderlerini kendi giderlerinden yaptığı zekice kısıtlamalarla karşılıyordu. İskuhi'siz bir yaşam düşünemezdi Aram. Hofsana bunu bildiği için İskuhi'nin kendileriyle birlikte yaşamasını menaj a trua önermişti. Yetim evinde yardımcı öğretmenlik yapan genç kız Fransızca dersi veriyordu. İskuhi'nin sadece ağabeyinde değil herkese sevgi uyandırmasına şaşmamak gerekir. Muhteşem gözlerinin yanı sıra en güzel yanı ağzıydı. Koyu renkli dudaklarında nemli gülümseyen bir göz bebeği parıltısı vardı. Sanki ağzıyla görebiliyordu. Üçü değişik bir dünya kurmuşlardı kendilerine. Yetim evinin içinde yer alan papaz evi Hofsanlah'ın ellerinde çıplaklığını hemen yitirivermişti. Bu kadının sanatsal olanı, güzel olanı sezme yeteneği vardı. Yerli kadınlardan evinde kullanmak üzere muhteşem dokumalar, tahtadan yapılmış eşyalar ve ev dekorasyonunda gerekli olan başka şeyler almak için kentte ve çevre köylerde dolaşırdı sık sık. Çoğu kez bu iş haftalarca zamanını alırdı. İskuhi ise daha çok kitaplara eğilim duyuyordu. Aram, Hofsana ve İskuhi'nin dolu bir yaşamları vardı. Yetim eviyle okul onlar için öylesine kapalı bir dünya oluşturmuştu ki, bu üç genç insan Zeytun'da yaşanan fırtına öncesi o boğucu havayı neredeyse hiç fark etmiyorlardı. Mart'ın ortalarına kadar papaz hükümetin amaçlarının zekice değerlendirilmesinden çok, kendi yaşamının barışçıl mutluluğundan kaynaklanan cesaret verici sevinçlerden söz etmişti. Darbe onu öylesine sarstı ki başı döndü. Eserinin yok olacağını görüyordu. Fakat sonra yeniden o boş umuda kapıldı. Hükümet yetim evini kapamaya cesaret edemezdi. Kendisini çabuk toplamıştı Aram. Daha sürgünün ilk günü Hofsanlah'ın bir sözü gücünü yerine getirmişti. Hristiyan papazı olmanın anlamı sadece böyle anlarda tam olarak gerçekleşiyordu. Böyle söylemişti papazın kızı. Bu uyarıyı göz önünde bulunduran Aram Thomasyan insanüstü bir enerjiyle koşuşturmaya başladı. Sürgün kafilelerine çıkacakları acılı yolda dini güç vermek için kilisesini gece gündüz açık tutmakla kalmıyor, cemaatine bağlı evleri tek tek ziyaret ediyor, tek tek bütün ailelere gidiyor, gözyaşı dökenlerin yanında bulunuyor, bütün maddi imkanlarını seferber ediyor, sürgün kafilelerinde belli bir düzen örgütlüyor, sürgün yolunda bulunan bütün misyonlara yardım çağrıları yazıyor, iyi yürekli Türk memurlarına yalvaran mektuplar düzüyor, dilekçe ve belgeler kaleme alıyor, bazı kişiler için erteleme elde etmeye çalışıyor, Türk katırcılarıyla fiyatlar konusunda pazarlık ediyor, kısaca böylesine tüyler ürpertici bir durumda ne yapılabilirse onu yapıyor, elinden hiçbir şey gelmediği, insanları protestanlığın çektiği acılarla teselli edemediği zamanlarda ise yüzleri acıdan taşlaşmış insanların yanına sessizce oturuyor, gözlerini kapıyor, parmaklarını birbirine kenetleyerek ruhunda İsa'ya haykırıyordu. Maraş yolu bir türlü ilerlemiyor gibi görünen uzun insan kuyruklarıyla dolarken kent günden güne boşalmaktaydı. Yukarıdaki iç kaleden insan seline bakan biri bu seli dağların içlerine kadar izleyebilirdi. Ve o insanı hiçbir şey bu ölüm alayının sürünen sessizliği kadar dehşete düşürmezdi. Bu tüyler ürpertici sahne silahlı zaptiyelerin çirkin bağırışmaları ve kahkahalarıyla daha da korkunçlaşıyordu. Bu arada ıssızlaşan Zeytun sokakları sürgünün leş kargalarıyla dolmuştu. Yağmacılar, meslekten hırsızlar, kent serserileri, haydut komşular çıkmıştı ortaya. Terk edilmiş evlere taşınıyorlar, en azından bu evleri ziyaret ediyorlardı. Kentte hemen canlı bir nakliye trafiği başlamıştı. Kağnılar, parmaklıklı arabalar gidip geliyor, yük eşekleri ağır ağır yol alıyorlardı. Sanki yasal bir taşınma söz konusuymuş gibi halılar, giysiler, çamaşır yığınları, yataklar, mobilyalar, aynalar acele etmeksizin arabalara ve hayvanlara yükleniyordu. Resmi makamların önlem aldıkları yoktu. Ermeni sürgününün şikayetsiz gerçekleşmesi kaydıyla Müslüman ahaliye sessiz sedasız prim veriliyordu bununla. Sürüklenip duran enkaz halindeki günlük hayat gemisinin tamamen tayfasız kalmaması için her meslekten 6 temsilcinin Sultaniye'de kalmak zorunda olduğu bir barbar masalını anımsatıyordu neredeyse. Ama talihlileri hükümet makamları seçmiyordu. Bu görev cemaatin kendisine aitti. Uyanıkça düşünülmüş bir ceza arttırımıydı bu. Çünkü ruhları yeni acılarla sınanmaktaydı. Aradan 5 gün geçmiş olmasına rağmen papaz Aram hala çağrı almamıştı. Sadece bir Müslüman molla hem de kentin yabancısı olan biri gelmiş ve kilise anahtarını istemişti. Kibarca bildirdiğine göre Protestan kilisesi akşam namazına kadar cami haline getirilecekti. Buna rağmen Thomasian yetim evine dokunmayacakları inancını hala korumaktaydı. Şu andan itibaren herkesin binanın içinde kalmasını, çocukların ve öğretmenlerin kendilerini göstermemelerini emretti. Ayrıca gündüzleri de kepenkler kapalı kalacak, geceleri ışık yakılmayacak, yüksek sesle konuşulmayacaktı. Cıvıl cıvıl yetim evine katı bir sessizlik çökmüştü. Fakat Tanrı'yı böylesine aldatmaya çalışmak kaderin düşmanlığını tahrik eder. Ertesi gün, 6. gününde ölüm meleği gibi dehşet saçarak kenti dolaşan resmi habercilerden biri papaza gelmiş, hemen kent komutanlığına çağrıldığını bildirmişti. Aram dini giysileri içindeydi, duaları kabul olmuştu. Onu aşağılayacak olan korku ve heyecandan iz bile yoktu. Karargah subayının karşısına dimdik ve sükûnetle çıktı. Ne yazık ki bu davranış bu özgül durumda yanlıştı. Çünkü binbaşı ağlamaklı yaratıkların kendisinden medet istemelerinden hoşlanırdı. Böyle durumlarda görmezden gelebilir, icazette bulunabilir, iyi insan olabilirdi. Ne var ki Aram'ın güvenli tavrı, merhamet için yalvaran solucanın küçüklüğü de kendi büyüklüğünün karşıtlığından doğan bu lütufkarlığı boğmuştu. ''Siz İskender'in yoğun oluk dolumlu Protestan papası Aram Thomasian'sınız.'' Binbaşı gıya bir tevkif müzekkeresini kurbanına bildirmeden önce baştan sona kaşlarını çatarak okudu. ''Yarın son kafileyle gideceksiniz. Maraş, Halep yönüne. Anlaşıldı mı?''
''Ben hazırım.''
''Size hazır olup olmadığınızı sormuyorum. Eşiniz ve ailenizin öteki fertleri sizinle gidiyor. Yanınıza taşıyabileceğinizden fazla yük almayacaksınız. Size olanaklar ölçüsünde günde 100 dirhem ekmek verilecek. Bunun dışında istediğiniz şeyleri satın alabilirsiniz.'' Kafileyi terk etme, nakil işlerinden sorumlu komutan tarafından cezalandırılacak. Tekrarı halinde ise ölüm cezası söz konusudur. Araba kullanmak yasaktır.
Karım çocuk bekliyor dedi Aram yavaşça.
Bu itiraf binbaşıyı alay etmeye yöneltti. Bunu daha önce düşünecektiniz. Sonra kağıtlarına yeniden göz gezdirdi. Yetim evindeki öğrenciler Ermeni çocukları olarak elbette göçün kapsamı dışında değiller. Sizinle birlikte bütün personel tam zamanında eksiksiz olarak yola çıkmaya hazır olacak.
Papaz Aram geriye küçük bir adım attı. Bu 100 masum çocuğun ihtiyaçlarının giderilip giderilmeyeceğini sorabilir miyim? İçlerinden birçoğu 10 yaşından küçük, şimdiye kadar da hiç uzun yol yürümediler. Çocukların süte ihtiyaçları olacak.
''Siz soru sormayacaksınız peder.'' diye bağırdı binbaşı. ''Sadece emirlerimi dinleyeceksiniz. Bir haftadır savaş bölgesinde bulunuyorsunuz.''
Bu sertlik karşısında Thomasian çökseydi, korkudan ölseydi, belki o zaman binbaşı kendisine doyum sağlayan yüksek mevkiinden aşağıya bir lütufta bulunarak keçileri götürmesine izin verebilirdi. Ancak papaz sakin, dik kafalılığını sürdürüyordu. Çocukların alışmış oldukları sütü içebilmeleri için yetim evinin keçi sürüsünü kafilenin peşinden yola çıkaracağın değil mi?
Siz o küstah dilinizi tutacaksınız peder ve boyun eğeceksiniz.
Amerikan vatandaşlarının dokunulmaz mülkiyeti olan ve büyükelçilerinin koruması altında bulunan yetim evinin kaderinden ileride sizi sorumlu tutacağım efendi.
Binbaşı önce söyleyecek tek laf bulamadı. Tehdidin etkili olduğu görülüyordu. Bu tür tanrılar kendilerinden daha güçlü tanrılardan söz edilince süt dökmüş kediye dönerler. Bir binbaşı için oldukça utanılacak uzun bir aradan sonra gürledi. Sizi böcek gibi ezip yok edebileceğimi biliyor musunuz? Sadece üflemem yeter, hiç yaşamamış olursunuz. Size engel olmayacağım dedi papaz Aram. Gerçekten de böyle düşünüyordu. Çünkü büyük bir ölüm isteği sarmıştı her yanını.
Aram Hopsana ve İskuhi'ye sürgün esnasında kendileri için en korkunç şeyin ne olduğu sorulduğunda üçü de aynı yanıtı vermişti. Kafilemiz harekete geçmeden önceki an. Bu gerçek sefaletin düşsel bir parçalanmışlık gibi yarım yabalak kendini ifade ettiği, belki de kanın kazanılmış yerleşiklikten ve yasaların güvencesi altına girmeden önceki belirsiz eski çağlarda yaşadığı, çok eski bir dehşet deneyimini anımsamak zorunda kaldığı andı. Onursuz ve çaresizce birbirine kenetlenmiş bin insandan oluşan kalabalık, şu an kendisine ait olan her şeyi yitirdiğini, tehlikeli bir yaşamın eşiğinde bulunduğunu hissetmekle kalmıyor, bunun da ötesine bir bütün olarak, halk olarak binlerce yıllık kalkınma çabasının ve kültür kazanımlarının elinden aldığını duyuyordu. Papaz Aram ile iki kadın genel ve anlaşılması olanaksız bir iç sıkıntısına kapılmışlardı. Zeytun dağlarının zirvelerini iyice alçalmış bulutların arasına gizlediği kapalı bir gün yürüyüş için güneşli havadan daha uygun. Ancak günün dışsal sıcaklığı sürgün edilenlerin sırtına taşımalarına izin verilen yükten daha fazla ağırlık veriyor sanki. İlk adım bütün ruhları titreten büyük, kutsal, dehşetli bir şeydi. Aileler sıkıca birbirlerine sokuldular. Tek sözcük, tek bir çocuk ağlaması bile duyulmuyordu. Ancak yarım saat sonra varoşlardaki son ev bulutların arkasında kaldığında durum biraz iyileşti. İnsanın özündeki çocuksuluk, insanın o dokunaklı, unutkan, hafif meşrepliği bir süre için egemen oldu topluluğa. Hani ilk şafakla birlikte alçak gönüllü tek bir kuş sesi duyulmasıyla bütün koro harekete geçer ya, işte sürgün kafilesi içinde de çatallı çocuk seslerinden oluşan bir ses örgüsü hızla yayılıverdi. Annelerin sakinleştirici uyarıları. Zaman zaman erkekler de sesleniyorlardı birbirlerine. Yer yer sönük gülme sesleri bile duymak mümkündü artık. Kadınlarla yaşlıların çoğu yatak yorgan ve çuvallarla yüklenmiş eşeklere binmişti. Kafileden sorumlu subay buna göz yumuyordu. Talimatların sertliğini, sorumluluğu ve tehlikesi kendine ait olmak üzere yumuşatmak istiyormuş gibiydi. Aram da karısı için eşek temin etmişti. Ama kadın eşeğin sırtındayken daha fazla sallandığı için çoğunlukla hayvanın yanı sıra yürüyordu. Çocukları kafilenin en önüne yerleştirmek daha akıllıca olmasına rağmen kafilenin en arkasında yürüyorlardı. Onların arkasında da görevliyle yaptığı konuşmayı dikkate almayan papazın pervasızca kafilenin peşine taktığı keçi sürüsü vardı. Başlangıçta çocuklar olup biteni eğlenceli bir değişiklik, gerçek bir macera olarak algılamışlardı. Yanlarından hiç ayrılmayan İskuhi, çocukların bu gönül ferahlığını arttırmak için elinden ne gelirse yapıyordu. Hiç kimse onun geceler boyu uykusuz kaldığını, kaygılar içinde olduğunu fark edemezdi. Yüzünden yaşadığı andan duyduğu sevinç ve yaşam arzusu okunmaktaydı. Vücudu ne kadar narin ve güçsüz görünse de gençliğin her şeye kadir uyum sağlama gücü birçok şeyin üstesinden gelmesini sağlamıştı. Çocuklara şarkı söyletmeye bile girişti. Söyledikleri güzel bir yoğun oluk şarkısıydı. Orada insanlar bu şarkıyı bağda ve meyve bahçelerinde çalışırken söylerlerdi. Kara günler gelip geçer, gelip geçen kış günleri gibi, uzun sürmez acıları insanların, gelip geçen yolcuları gibi hanın. Ne var ki Aram Tomasyon hemen yetişmiş ve şarkı söylemeyi yasaklamıştı. Genç papaz başkalarının kat ettiği yolun iki mislini, üç mislini yürüyordu. Omuzuna asılı büyük kabak şişesiyle kafilenin en önüne, sonra yeniden en arkasına gidip geliyor, herkese rakı ikram ediyordu. Bütün kafileye cesaret veren, şakalar yapan, anlaşmazlıkları çözümleyen o anki ortam içinde herkesin görev alabileceği bir yaşam biçimi bulmaya çalışan oydu. Örneğin zanaatkarlar arasında ayakkabı tamircileri verilen molalarda yırtılan ayakkabıları hemen onarmakla yükümlüydüler. Benzer başka görevler de dağıtılmıştı insanlara. Kafilede protestan sayısı az olmasına rağmen Tomasyan tek din adamıydı. Gregorian ve Katolik papazların tümü sürgünün ilk günlerinde gönderilmişlerdi. Bu durumda papazın görevi bütün ruhların ihtiyacını gidermekti. Sürülenlerin gücünü diri tutmak için kendi bulduğu bir taktiği uyguluyordu. Dayanılmaz olan sadece hedefsizliktir, bunu kendisinden biliyordu. O nedenle güvenli ses tonuyla hep aynı şeyi yineliyordu. Yarın sabah Maraş'a varırız. Orada her şey değişecek. Büyük ihtimalle yeniden evlerimize dönme emri gelene kadar Maraş'a yerleştirileceğiz. Evlerimize döneceğiz, bu kesin. İstanbul hükümeti burada olanları onaylıyor olamaz. Nihayetinde milletvekillerimiz ve ulusal meclisimiz var. Elçilikler de gürültü çıkarırlar. 2-3 hafta içinde her şey yine eskisi gibi olur. Fakat en önemlisi Maraş'a kadar sağlıklı kalmamız, güçlü ve dinç olmamız.
Bu tür konuşmalar doğaları gereği kötümser olan ya da merkezi hükümetin masumiyetine inanmayacak kadar akıllı insanlarda bile huzur verici etkiler yapıyordu. Çökmüş yüzlerin yeniden canlandığını görüyordu insan. Mucizeyi yaratan geleceğe ilişkin olumlu tablo çizilmesi değildi sadece. Aynı zamanda insanlara hedef gösterilmesi, kesinleşmiş belirlenmiş çerçeveler sunulması etken olmuştu mucizenin yaratılmasına. Yarın Maraş'tayız. Büyük molada Osmanlı koruma ekibinin komutanı olan genç subayın harika bir insan olduğu görüldü. Askerler yemeklerini pişirdikten sonra birliğin yemek sandığını kendiliğinden papazın hizmetine vermişti. Böylece güçsüzler ve hastalar için sıcak yemek hazırlanabilirdi. Fakat yarın büyük bir kente varacaklarından güçlüler de malzemelerini sakınmadılar. Bu sayede moladan sonraki saatlerde yürüyüş oldukça kolay ve güvenli geçti. Akşam olup açık alanda kurdukları kampta, yorgunluktan bitkin bir halde örtülerinin üzerine uzandıklarında Tanrı'ya bütün kalpleriyle şükretmek gereğini duydular. Çünkü bu ilk gün ucuz kurtulmuşlardı.